Etraf o kadar güzeldi ki, bu taşkın ve ruha nüfuz edici güzellik Aliye'ye ızdırap vermişti. O, şu yanında yürüyen büyük adamı daima böyle mahrem bir dekor içinde görmek istiyordu. Esasen az evvelki daveti de bu yüzden kırmış, bir otel salonunun ihtişamlı kalabalığına, kendi çatısının mutlak asudeliğine, endişelerden uzak, rahat, huzur ve sükun içinde olma durumunu tercih etmişti. Genç kız etrafına baktı. Bu müstesna günün gönlüne çöken azametinden silkinmek, kurtulmak istiyordu. Hatta aynı azamet bütün cihana hakim olmuş gibiydi. Neydi bu konuşacakmış gibi hisli tabiat? Kalbe ürperti veren bu muhteşem dekorda kim ne derse desin bir kahredici güzelliğin hakim sesi vardı. Bir güzellik, bir aşk güzelliği. Aşk, yani duyguların bağlandığı, önünde diz çöktüğü ebedi mabut, yani ilah. Aliye aşkı biliyor mu? Ne yersiz ve ifadesiz bir sual. Genç kız kendi kendine sorduğu bu sorguya gülüyor ve derhal hatasını düzeltiyor. Hiç aşkı bilmese bugünkü Aliye olabilir miydi? Onu ucu bucağı olmayan manaya sürükleyip çeken bu kuvvetten başka ne olabilirdi? İnsanlar kör ve sağır bir kervan yolcusu gibi dünyadan bir hamlede geçip kayboluyorlar. Bu acele yolculukta çok defa aşkı tanımak, onunla bilişiklik etmek imkanını bulamadan resmi geçitleri tamamlanıyor. Halbuki o durakta bir nefes konuklamak, nice yüz bin zevk aleminin kapılarını açıyor. O tereddütsüz bir selahiyetle insan oğluna olgunluk damgasını vurarak onu yüceltiyor. Aliye'nin ismini bilip kendini bulamadığı gönlü, gönül değil bir volkan. Bütün varlığını kuşatmış, her bir zerresine kol atmış bir afet. Genç kız korku ve ihtiyatla bu gönlün içine baktığı zaman, orada gördüğü hayalden, orayı istila etmiş azametli varlıktan korkarak geri çekiliyor. Bu hayalle baş başa kalmak yaman ve dehşet verici bir manzara. O bu manzaradan daima kaçacak, onu daima bertaraf edecek. Bertaraf etmek, bir yana itip saf dışı bırakmak. Aşkı bilen Aliye, aşkını kimseye bildirmeyecek. Fakat onu bilenin bir gün olup duygularının coşup bir taraftan taşmaması mümkün mü? O bu deruni sualin bir korkunç ihtimalin de üstünde durmuyor. Zira içindeki kıyameti kimsenin görmeyeceğine, onu kimseye göstermeyeceğine kuvvetle emin. Hiç kimse ama hiç kimse bu gönlü bir cihangir gibi önüne geçilmez, muzaffer hamlesiyle istila eden kudretten haberli değil. Görmüyor, bilmiyorlar. Bilmelerine görmelerine de imkan yok. Bak baba, şu mücessem kayayı yarıp içinden fışkırmış ağaca bak. Bu daha hilkatın sırlı bir noktası. Tohumun canlanmaya olan şevki, ona ne kadar garip bir zeminde yeşerdiğini unutturacak kadar kuvvetli. Çocukluğumda bozdoğan kemerinin taşları arasında bunun gibi büyük küçük bir çeşit ağaçlar görür ve hayretle bakardım. Kerim Bey de Aliye de Feyzi'nin gösterdiği ağaca bakıyorlar. Kerim Bey düşünceli. Korkma Feyzi, bu hilkat sırrını daha geniş, daha derin manada tatbik et, diyor. Dünyanın sert ve haşin bağrından da işte böyle yer yer ve zaman zaman heyecanlı hamlelerden başını kurtaramayan hakikat filizleri fırlayıp çıkar. Bu vücutlar her nerede olurlarsa olsunlar canlanmaya müsait, en küçük fırsattan istifade eder, en dar ve zorluklu bir zeminde bile fışkırma imkanı bulurlar. Rüzgarla şuraya buraya sıkışan tohum gibi, kaderin buyruğu rüzgarı da hakikat ve aşk tohumu için hangi semti intihap etmişse onu orada yeşertir ve inkişafına, yani gelişmesine kimse mani olamaz. Ali'ye Doktor Kerim Bey'in sözlerinde kendi gönlünün macerasını dinliyordu. Onun gönlü de çorak bir araziye düşmüş bir tohum değil miydi? İşte filizleri, hatta dalları budakları vardı. Fakat o bu filizleri hep kıracak, koparacak, kimseye göstermeyecekti. Nitekim göstermiyordu da. İşte Feyzi, sırasında en müsait zemine itina ile dikilmiş bir tohum çürür de, en umulmadık yerde iki taş arasında meyveli bir ağaç çıkar. Rahip Mertel gibi. Çorak zeminde fışkıran meyveli ağacın biri de o işte. Bu adamın hayatı seni ne kadar alakalandırmış? Haksız mıyım? O itibarla söylemiyorum. Bilakis pek değerli bir simadır. Onu bir misal olarak kullanacak kadar benimsemiş olduğunuzu söylemek istiyorum. Mamafi, Martel'i size tanıtan ben değilim. Üstadımdır. Kerim Bey bu sefer Ali'ye dönüyor. Hadi bana üstadımın notlarından verecektiniz, diyor. Bir kısmı Feyzi'de. Ben okuyorum baba. Senin burada kitaplara ayıracak vaktin yok ki. İsterseniz şuracığa oturalım da size İrfan Paşa'nın vecizelerinden birkaç satır okuyayım. Defter cebimde. Ali'ye sormalıyım. O bugün konuşmamaya karar vermiş olacak. Hiç sesi çıkmıyor. Kerim Bey, evde okursun. Hava soğuk, yer yaş, diyor. Feyzi'nin yüzü hürmet telkin eden bir ciddiyetle değişiyor. Fakat ben şu müstesna günümüze İrfan Paşa'nın da karıştığını, onun da konuştuğunu istiyorum. Onun sesi şu yabancı memlekette de dalgalansın. Beni zebun, yani aciz edecek sözü iyi tahmin ettin. Oku Feyzi, fakat kısa, çok kısa oku. Zira Ali'ye üşüyor. Büyük babası onun bir an bile zahmet çektiğini istemez. Küçücük torununu 23 sene evvel, bu kız senden sonra en sevdiğim vücut, diyerek kucağıma vermişti. Aliye'nin rengi ilk defa duyduğu bu cümleyle büsbütün sararıyor. Feyzi şaşırıyor fakat haz içinde. Kerim Bey devam ediyor. Ben de 2 sene evvel Boğaz'daki köşkü, üstadımın içinde yaşadığı ve en sevdiği vücudun doğduğu köşke komşu olmak için satın aldım. Kerim Bey şimdi söylediğine pişman olmuş gibi. Haydi Feyzi, oku oku, diyor. Hayır baba, artık okumak istemiyorum. Seni dinlemek istiyorum. Şimdi oku da başka zaman konuşuruz. Feyzi daha da şaşırıyor. Hayret, o zamandan beri Aliye'yi niçin aramadın baba? Aramasam hiç ummadığı bir zamanda karşısına çıkar mıydım? Fakat bu bir tesadüf. Tesadüfleri tertip eden de birliktir. Hadiselerin iç yüzünü, yani onlara şekil veren gizli eli gören için tesadüf sözünün kıymeti yoktur. Evet, vakaların cezbedildiğinde, yani iniş ve çıkışında bir şuur gizli olduğu muhakkak. O halde tesadüf nerede kalıyor? Bu şuur idrak etmeyecek kadar idraksiz olduğumuz anlarda. Ali'ye hala susucu idi. Mevzuun harareti, büyük babasının sözü, profesörün alakası, sanki bütün bunlar dudaklarına muhkem, yani sağlam, kuvvetli birer kilit olmuştu. Haydi Feyzi, seni dinliyoruz, oku. Feyzi, kurtuluş olmadığını anlayarak küçücük bir vecize defterinin bir sayfasını gelişigüzel açtı ve okumaya başladı. Arifler için, arif, herkesin göremediği manevi gerçekleri gören, anlayan kimse. Arifler için dünyada öyle bir cennet vardır ki, buraya girmiş olanlar öteki cennete hasret çekmezler. Bu cennet, aşk ve marifet cennetidir. Marifet, varlıkların hakikatini ve ilahi sırları tefekkür, keşif ve ilham yoluyla kavrama, irfan. Bu dünya kimi dost tutmuştur da nihayet atmamıştır. Kimi bir şey vermiştir de onu ziyadesiyle almamıştır. Kimi sevindirmiştir de bu sevinci keder takip etmemiştir. Aslı kötü olandan, kötülükten başka bir şey görmedim. Sen gördünse var, benden selam eyle. Allah diyor ki, kulum, hoşuma gidecek amellerde bulunmakla bana o kadar yaklaşır ki, onun vücudu ben olurum. Benimle görür, benimle işitir, benimle söyler. İşte hikmet ve marifetin sırrı bu sözlerin içindedir. Yeter Feyzi, yeter. Ali'ye üşüyor, gidelim. Hem bu sözler üstünde durmadan geçilecek şeyler mi? Doğru baba. Zaten ben de okuyamayacağım. İnsana şu son vecizenin çözdüğü mana yeter. Yavaş yavaş yürümeye başlıyorlar. Kerim Bey Aliye'ye dönüyor. Üstadım, bu defterlerde kendini gizlemiş. Tükenmez bir hazineye maliksiniz Aliye, diyor. Onların bir hazine olduğunu biliyordum. Fakat bu hazinenin anahtarını bulamıyordum. Uzakta aradığınız için bulamamışsınız. Nerede aramalıydım? Kendinizde. Ben şimdi kendimi de bulamıyorum. O halde hazinenin içindesiniz demektir. Aliye'nin bakışlarında hem sual hem de cevap vardı. Dudaklarından fırlamak istidadını gösteren bir sözü zorlukla zapt ettiği belliydi. Profesör devam etti. Evet, kendini kaybeden her şeyi bulmuş demektir. Sokrat, bildiğim bir şey varsa o da bir şey bilmediğimdir, diyor. Bilgilerin en büyüğü bilgisizliktir. Sokrat'ın burada bahsettiği bilgisizlik, cehalet manasını kastetmiyor. Hoş, küllün azametine karşı cahil olmak da, kitapları yutmak da müsavidir, yani eşit. Fakat elbette ilim sahibi olmak çok büyük kazançtır. Ama o ilim ki insanın kendisiyledir. Beşeri, körlüğüne bir derman olmamıştır. Ve o kimse yalnız bu ilme bel bağlamış, tutunmuş ve güvenmiştir. Tabii bu ilim cehille beraberdir. Cehil, cahillik, bilgisizlik. Artık şehre gelmişlerdi. Profesör oteline doğru onlardan ayrılırken Feyzi babasının arkasından, "Tam onda, geç kalmazsın değil mi baba?" diye bağırıyordu.